Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler, yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için Sürekli İyileştirme Yolculuğu podcast serisi başlıyor. Podcast serimizde 3. sezona başlıyoruz. 1. sezonda sürekli iyileştirme yolculuğunda nelerle karşılaşıyoruz, engeller ve bunları aşma yöntemlerimiz, bu yolculuğun merkezinde insan, insanın değerli hissetmesi, saygı ve iletişimden bahsettik. 2. sezonda ise sesli yazılarımız var. Şimdi 3. sezonda bu yolculuktaki araçları nasıl kullanıyoruz, nasıl iletişim kuruyoruz, hangi yöntemi nasıl kullanmamız gerekiyor sorularının üzerinde konuşacağız. Bugünkü konumuz bir problemi nasıl çözeriz? Aslında problemi çözmekle ilgili olarak bütün neredeyse araçlarda kullanılan standart bir döngü var. Puke döngüsü. Planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Ve bu adımlardan yola çıkarak adımlarda neler oluyor? Sonrasında bu adımlarda neler ters gidebilir ve biz bunları nasıl doğru yönetebiliriz? Buna bakalım. Şimdi planlama adımında 4 tane temel başlıktan bahsedebiliriz. Bir tanesi problemi tanımlamak. İkincisi mevcut durumu anlamak, mevcut durumu anlatabilecek veriler toplamak. Üçüncüsü kök nedeninin bulunması. Dördüncüsü de nedenleri ortadan kaldıracak çözümleri oluşturmak. Uygulama adımında ise bulduğumuz çözümlerin hayata geçirilmesi, devreye alınması. Kontrol kısmına geldiğimizde ise istediğimiz sonuca ulaşıp ulaşmadığımıza bakıyoruz. Yani hedefimiz neyse, %50 iyileştirme yapmaksa %50 iyileştirmeyi yaptık mı? Verimliliği %1 puan arttırmaksa o kadar arttırabildik mi? Ya da hatayı, israfı tamamen ortadan kaldırmaksa bunu ortadan kaldırabildik mi? İstediğimiz noktaya ulaşabildik mi? Buna bakıyoruz. Önlem alma kısmında ise işi artık standart hale getirdiğimizden emin olmak için neler yaptığımız. Yani standartlaştırmak için ne tür şeyler yaptık? Tekrar aynı problemle karşılaşmayacağımızı nasıl garanti altına aldığımızı incelediğimiz bir adım. Problemi tanımlama ile başlarsak planlama adımında. Problemi tanımlarken ne tür problemlerimiz olabilir? Yani problemi nasıl doğru tanımlarız ya da ne yapıyorsak yanlış tanımlıyoruz. Problemin tanımlanması kısmında doğru soruları sorarsak problemi net bir şekilde tanımlayabiliriz. Nedir bu doğru sorular? Problemi tanımlarken 5W2H bizim için yol gösterici sorular. İlk ne? Problem nedir? Yani benim için okey olan, kabul edilebilir olan durum nedir? Şu anda meydana gelen, oluşan, benim için problem olan konu, not okey olan ya da uygunsuz olan durum nedir? Bu ikisinin arasındaki farkı ortaya koymak ne sorusunun cevabı olabilir. Nerede oluşmuş? Hangi istasyonda, hangi departmanda, nerede oluştuğunu ortaya koyacağız? Ne zaman oluşmuş? Hangi tarihte, hangi saatte? Günün belli bir saat aralığında mı, tekrarlamış mı? Neden böyle bir problem oluyor? Neden derken burada problemin oluşma nedeninden çok bu problem bizim için neden problem olarak önümüze geliyor. Fonksiyonel olarak bir problem var, parça yerine oturmuyor mu? Görsel olarak bir problem var, görünüşte mi dert oluyor müşteriye? Ya da bizim herhangi bir işi yapmamızı mı etkiliyor? Örneğin enerji verimliliği ile ilgili olarak bir problemimiz varsa, fazla enerji tüketimi problemimiz varsa, o zaman bu neye neden oluyor? Giderlerimizin artmasına neden oluyor. Neden problem oluyor? Neden böyle oluyor? Bu soruya yanıt. Nasıl oluşmuş? Nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl hareket ediyor problem? Yani oluştuğunda neler oluyor? Ya da oluşması için gerekli zemin ne oluyor? Örneğin işte her vardiya başlangıcında mı oluşuyor? Ya da tekil bir hata bir kere olmuş. Olduğu konuyla ilgili olarak burada tabii nasıl bilgi alacağız? Gidip sahada, müşterinin sahasında oluşan bir şeyse orada, değilse başka bir yerde. Neden sahada yapmak önemli? Çünkü sahada yapmadığımızda bir analizi, anlamayı kısmını, o zaman varsayımlarla hareket etmiş oluyoruz. Varsayımlar da bizi bir yere götürmüyor ne yazık ki. Şimdi bir tane örnek var bu konuyu çok güzel anlatan. Problem tanımını doğru yapabilmek için sahada olmanın önemini anlatan. General Motors'un bir tane Pontiac marka otomobil için bir şikayet mektubu geliyor. Müşteri şikayeti geliyor. Müşteri diyor ki mektubunda, her akşam yemekten sonra ailecek dondurma yemeye gidiyoruz. Geçen ay otomobilimi değiştirdim. General Motors Pontiac marka bir araba aldım. Yine dondurma almaya gidiyorum ama artık sorun olmaya başladı. Çünkü vanilyalı dondurma alıyorum ve çıkıyorum. Market çıkışında otomobilimi çalıştıramıyorum. Fakat başka çeşit dondurma aldığımda arabam gayet güzel çalışıyor. Vanilyalı dondurma aldığımda arabam çalışmıyor. Diğer çeşit dondurma aldığımda arabam çalışıyor. Peki bu bir problem midir? Problemi gerçekten tanımlayabilmek için burada saha derken nereye gideceğiz? Saha neresi? Arabayı çalıştıramadığı yer, problemin oluştuğu yer, market çıkışı. Dolayısıyla aslında General Motors da aynı şeyi yapmış. Bir mühendisi görevlendirmiş ve mühendisle müşteri birlikte aynı şeyi yapmışlar. Gitmişler marketten vanilyalı dondurma almışlar. Çıkmışlar, araba çalışmamış. Diğer başka bir gün diğer dondurmayı almışlar. Arabanın çalıştığını görmüşler. Şimdi mühendis şöyle bir bağlantı kurmuş. Vanilyalı dondurma fazla tüketildiği için marketin girişinde. Dolayısıyla aslında mesafe kısa. Hızlıca gidip gelebiliyorlar. Diğer dondurmalarsa marketin daha uzak olduğu bir alanda yerleştirilmiş. Onları alıp çıkmak daha uzun sürüyor. Ve bu şikayetle ilgili olarak aslında konunun motor soğuduğu zaman devreye giren buhar kilidinden kaynaklandığını anlamışlar. Burada da göreceğimiz gibi belki çok saçma sapan, anlamsız gelen noktalar olabilir. Ama bu noktaları birleştirebilmek için sahaya gidip sahada neler olup bittiğini anlamak her zaman işimizi kolaylaştıracak. Dolayısıyla nasıl problem nasıl oluşuyor, nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl hareket ediyor kısmını mutlaka sahada görmemiz gerekiyor. Kim ve kaç? Problemle kim ilgilidir? Problem kimin sorumluluk alanında oluşmuş ya da hatalı bir ürün çıktıysa kimin makinesinde, kimin yaptığı işte böyle bir problem olmuş ve kaç tane problemimiz var? Yani bir tane tekil bir hatadan mı bahsediyoruz yoksa seri halinde işte 100 tane mi, 50 tane mi, daha fazla adette mi, ne kadarlık bir hatadan bahsediyoruz onu da anlatmamız gerekiyor. Şimdi problemi tanımlama aşamasında bu sorulara cevap verirsek doğru bir şekilde problemimizi tanımlıyoruz. Aslında mevcut durumumuzu da bu şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Kök nedeni bulma kısmında ise ne ters gidebilir? Benim şimdiye kadar gördüğüm noktalara baktığımda kök neden analizini yaparken insanlar kafalarında bir çözüm var ve ona doğru gitmeye çalışıyorlar. Yani o çözümü çıkartmak için varsayımsal olarak kafalarındaki çözüme getirecek doğru neden neyse onu bulmaya çalışıyorlar. İkincisi de direkt çözümü söylüyorlar ya da yani hiç nedenle uğraşmayıp aslında biz bunu böyle uğraşmak yerine işte şu çözümü yapsak zaten bu konu hallolacak gibi bakış açıları var. Ben 6 Sigma eğitimi için 2004 yılında bir 6 Sigma eğitimi aldım. İşte bir hafta eğitimimiz oluyordu, 3 hafta uygulamasını yapıyorduk. Veri toplamamız, analizler yapmamız gerekiyorsa fabrikaya geri dönüp bunları yapıyorduk. Sonra tekrar gidip eğitimimizi alıyorduk. Ben ilk işte eğitimi aldıktan sonra ilk hafta projeyi belirlememiz gerekiyor. Bir bu 6 Sigma eğitimini alırken bir de proje tamamlamamız gerekiyor. Şimdi projeyi tanımladık. Kesim makinalarıyla ilgili bir proje tanımlandı. Şimdi bu kesim makinalarıyla ilgili olan projede bakım mühendisimiz geldi dedi ki bana Tülay bu kesim makinesi çok eski bir makine. Bunun değişmesi gerekiyor artık. 15 yıllık, 20 yıllık olmuş makine. O yüzden sen hani nasıl ayarlayacaksın, nasıl bir yol izleyeceksin bilmiyorum ama sonunda çıkan çözüm makinenin değiştirilmesi olsun. Yani böyle bir şeyle kök nedeni ne yapmanız gerekiyor? Makinenin farklı noktalarıyla ilgili artık kullanılamazlıkla ilgili falan bir şeyler çıkartmak gerekiyor sanırım ama neyse biz o yıl izlemedik. LAE ile bir 6 Sigma projesi yaptık. Hatta deney tasarımı da kullandığımız bir 6 Sigma projesiydi. Ve çıktıları da hem dokuma hem kadife kumaşlar için kesim makinesinin parametrelerinin farklı ayarlanması gerektiğini bulduk. Ve bununla birlikte istediğimiz noktaya ulaştık. O yüzden kök nedenleri ortaya koyarken ya da bunları bulmaya çalışırken ekip olarak lütfen kafanızda gitmeniz gereken nokta çözüm olmasın. Silin kafanızdan çözümü ve oturup gerçekten bunun nedeni ne olabilir? Bununla ilgili nasıl bir problem olmuş olabilir? Nedenleri analiz edin. Siz eğer yeterli olmayacağınızı düşünüyorsanız ekip içinde farklı kişileri de dahil edin ki onlar gerçek nedenleri ortaya koyabilsinler. Burada tekrar söylüyorum, sahadan verileri almak, problem oluştuğu anda orada olan kişilerle bunları konuşmak çok önemli ve değerli. Bundan sonraki kısım aslında görece daha kolay. Uygulama alanında ne ters gidebilir? Eğer vardiyalı çalışan bir sistemde bu aksiyonları almaya çalışıyorsanız, vardiyalardan bir tanesinde eksik kalmış olabilir uyguladığınız işler. Ya da aynı işi yapan birden fazla kişi varsa, bu sadece üretim sahasında değil, işte muhasebede, satışta, satın almada, bazıları yeni teknikle işi yaparken diğerleri farklı yöntemi, kendi bildiği, alışkanlığı olduğu yöntemi kullanmaya devam ediyor olabilir. Uygulama kısmında o işi yapacak, uygulayacak olan herkesin aynı şekilde iş yaptığından emin olmamız gerekiyor. Kontrol etme kısmında da ben artık problemi tamamen çözdüm mü, istediğim hedefe ulaşabildim mi, buna bakacağız. Burada kontrol etme kısmında benim önerim, proje tamamlandıktan sonra tabii ki kontrol ediyoruz istediğimiz hedefe ulaştık mı. Ama biz yaptığımız projelerde şuna da bakalım. 2 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra hala aynı şekilde iş yapmaya devam ediyor muyuz? İşler veya veriler aynı şekilde ilerliyor mu? Evet, bir iyileştirme çalışması yaptık. İstediğimiz metrik %50 iyileşti. Ama hala %50 iyileştirmeyle devam ediyor mu acaba 6 ay sonra? Ya da daha kötü hale mi geldi? Belli periyotlarla, bu bahsettiğim 2 ay, 6 ay, 1 yıl bizim uyguladığımız bir yöntem ama siz daha farklı periyotlarla 3 ay, 6 ay, 1 sene uygulayabilirsiniz ya da her 2 ayda bir şeklinde tanımlayabilirsiniz. Bu tamamen size ve aslında süreçlerinizin nasıl işlediğine bağlı. Önlem alma kısmındaysa son noktada işi standartlaştırmak için ne yaptık? Burada operasyon talimatlarının, prosedürlerin, süreçlerin, süreç haritalarının, FMEA dokümanının, kontrol planlarının güncellenmesi de olabilir. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor tabii konuyla ilintili şeyler varsa. İkincisi, aynı işi farklı kişiler yaptığında da aynı sonuçları almalarını sağlayacak yöntemler koyabiliyor muyuz? Yani poke-yoke hatasızlaştırma mekanizması kurabiliyor muyuz? Örneğin muhasebe ekranında veri girişi yapmanız gerekiyor. Belki siz çok dikkatli birisiniz. Bütün şeyi düzgün bir şekilde yapıyorsunuz ama ben o kadar dikkatli değilim. Numarayı giriyorum, ismi yanlış giriyorum, farklı şeyler çıkıyor ya da raporu alırken en sonunda hata olduğunu görüyorum. Belki bir saatlik emeğim çöpe gidiyor. Siz bir saatte bitiriyorsunuz. Ben aynı işi yapmak için 2 saat ayırıyorum. İşte basit bir orada yazılımın içine yerleştirilebilecek, tabii kullandığınız şeye, yazılımada yaptığınız işin niteliğine de bağlı ama benim aklımdaki şey, müşterinin ya da tedarikçinin numarasını girdiğinizde mesela onların otomatik çıkması aslında bir hatasızlaştırma örneği. Hem tedarikçinin kayıt numarasını hem ismini yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Ya da ürünün bilgisini girdikten sonra fiyatının otomatik gelmesi yine bir hatasızlaştırma örneği. Sahada mekanik olarak kullanılan bazı cihazlar, aparatlar, fikstürler ya da işte kullandığımız sensörler farklı amaçlarla kullanılabilir ama hepsi aslında birer hatasızlaştırma örneği. Önlem alma kısmında ne kadar çok hatasızlaştırma metodu kullanıyorsak aslında o kadar standart hale getirmiş oluyoruz. Evet, bir problemi nasıl çözebiliriz, nasıl çözmemiz gerekiyor hızlıca değerlendirdik. Eğer sorularınız olursa tulay.tek@yalin-dunya.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa ayrıca bir podcast yapıp bu soruları cevaplayabiliriz. Hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.